Pós Time.
Basketbolda unutulmaz yumruk vakası. Kermit Washington, Rudy Tomjanovich. Sporun bir soyadı olsaydı bu mutlaka rekabet olurdu. Çünkü spor doğası gereği daima rekabet duygusuyla iç içe. Özellikle de fiziksel temasa dayalı takım sporlarında. Ancak bazen yüksek düzeyli bir stres ortamı centilmence bir rekabetini de tadını kaçırabiliyor. Bu anlamda bilinen belki de en önemli olay 1977 tarihli The Punch, yani yumruk hadisesi. Olay Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde NBA'de yaşanır. Konu kısaca Los Angeles Lakers, Houston Rockets takımları arasında oynanan bir maçta gerçekleşen rebound mücadelesiyle ilgilidir. Bu rebound sırasında Lakers'lı bir oyuncu kendine dirsek attığı gerekçesiyle rakibini yumruklar. Bu arada ani gelişen olayı fark edemeyen bir başka oyuncu da karşı potaya doğru ilerleyerek turnikesini tamamlar. Bütün bunlar olurken sahanın karıştığını ancak dönüş anında fark eder bu oyuncu. Sonrasında arkadaşlarına yardım etmek amacıyla kendi sahasına doğru koşmaya başlar. Bu oyuncu adı daha sonraları NBA'in en önemli koçlarından biri olarak tarihe geçecek Rudy Tomjanovich'tir. Fakat Lakers oyuncularından Kermit Washington, Tomjanovich'in bu koşusunun art niyetli olduğunu düşünerek ona sıkı bir yumruk atar. Saha içi bu defa tamamen karışır. Tomjanovich bilincini kaybederek kanlar içinde yere yığılır. Buna rağmen bir süre sonra ısrarla maça geri dönmek ister. Oysa çenesi ve burnu kırılmış, hatta kafatası çatlamıştır. Maç olaylı bir şekilde sona erer. Tomjanovich maç sonrasında bir dizi ameliyat geçirir ve bir daha asla eski günlerine dönemez. Yumruğu atan Kermit Washington'ın ise basketbol kariyeri biter. Devamında çok yüklü bir para cezası alır ve basketbol dünyasından da dışlanır. Olay büyük yankı uyandırırken spor dünyasını da ilerleyen günlerde derinden etkiler. Sonrasında NBA yönetiminden David Stern devreye girerek kuralların eskiye oranla çok çok daha katı uygulanacağı bir yönetmelik hazırlar. Bu olay gerek NBA gerekse dünyadaki bütün spor dalları için adeta bir milat olur. Neticede yumruğu atanlar kaybeder. Rudy Tomjanovich ise bu kez kendi potasına doğru değil, yıllarca NBA'de başarıdan başarıya koşacaktır. Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak canlı yayından selamlıyoruz sizleri Spor Daima ekibi olarak. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, Eda Kotanoğlu izini olduğu için şu anda ana kumandada program yapımcısı olarak görev alan Nurettin Çetin ve yine teknikten tüm sesimizi tüm dünyaya aktaran Sefa Aktan, tam karşımdaki Özkan Pekesen'le birlikte programın prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Az önce canlı yayında sizinle paylaştığım metni de yazan Özkan da tam karşımda. Özkan biliyorsunuz sporcu, spor araştırma ve yorumcusu. Daha da önemlisi geçmişte futbol alanı üzerinden de milli sporcu geçmişi olan bir isim. Özkan'cığım hoş geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Biz de teşekkür ederiz. Tarihe götürdün bizi, 1977'ye evet. NBA'yi konuşacağız ama NBA'den yola çıkarak aslında bir milat olan bu olaydan sonra hangi kuralların nasıl daha da sıkılaştırıldığını konuşacağız. Fakat Hani sporda şiddeti hep konuşuyoruz. Geçtiğimiz hafta ülkemizde de İzmir'de iki takımın taraftarları çok tatsız bir şekilde birbirine girdiler. Ardından adli soruşturma, idari soruşturma yapıldı. Bir takım cezalar verildi takımlara. Başka şehirlerimizde de oluyor. Dünyanın birçok yerinde de oluyor bu tür şeyler. Bir de sahanın içinde birebir oyunun aktörlerinin yani oyuncuların karıştığı gerilimler de olabiliyor. Son yıllarda biraz azalmış gibi görünse de oluyor yani bunlar ve aslında geçmişte daha sık olduğu için belki de bu kararlar değiştirildiği için bugün nispeten daha az oluyor.
Kesinlikle böyle çünkü metinde olan olay mesela dönemin Amerikası içinki 70'ler. Bakın maçta ne kadar önemli ekipler var.
Tam 45 yıl önce 70'lerde evet.
Bir tarafta Lakers, bir tarafta Houston Rockets.
Bu iki takım hala efsane.
Elbette hala ciddi rekabetleri var. Lakers bir adım önde gibi görünse de yine de bir rekabet söz konusu. Zaten NBA'in bütün maçları öyledir. Şimdi 70'lerde böyle bir olay yaşanınca sıradan yani kesinlikle çok olağanüstü bir durum oluyor. Çünkü mesela o şeyi olayı görenler yani görgü tanıkları bir de kendi ifadeleriyle anlatıyorlar. Tabii. Şimdi olayın vahametini şuradan anlıyoruz. Mesela Kerim Abdülcabbar diyor ki bir karpuzun bir betona çarptığında çıkan ses gibi bir ses duydum sanki.
O da olayın tanıklarından.
Evet çünkü o da o dönemde Lakers'ta ya da Tom Janovich yani olayı yaşayan kişi kendisine yumruk atıldığından haberi yok. O hale gelmiş yani bilinç kaybı söz konusu. Diyor ki aynen kendi ifadesidir. Yani üstte bulunan scoreboard falan düştü gibi bir durum aklıma geldi diyor. Bakın ne kadar abartılı geliyor ama bu durum gerçekten böyle. Çünkü metinde de geçtiği gibi çeşitli işte bir rehabilitasyondan geçiyor. Birçok şey yani hastaneye gittiği zaman birçok birimde inceleniyor kendisi. İşte dediğim gibi kafatası çatlamış yani. vesaire. Durum gerçekten vahim olduğundan dolayı bir de şey var. O kadar bir bilinç kaybı söz konusu ki. Şimdi bu durumdaki bir kişinin bunların hiçbir şekilde kendisinde hissetmeyi maça girmek istediğini düşünüyor. Şimdi bakın burada bir ipucu daha verelim bütün dinleyenlerimize. Yani bir spor karşılaşmasında insan neyle karşılaşırsa karşılaşsın bir şeye odaklandığı zaman yan unsurları unutabilir. Dolayısıyla şey var yani çevredeki insanların çok daha bilinçli olup olayın gitmesi, akması gereken mecraya doğru götürmeleri gerekiyor.
Yani bir sporcu orada bütün dünyayla bağını kopup tekrar hemen mücadeleye geri dönmek de isteyebilir diyorsun.
Evet böyle bir şartlanmışlığı vardır.
Tom Janovich'in yaptığı gibi.
Elbette. Tom Janovich zaten orada son derece de şanssızdır. Aslında potanın yani kendisi toplayılarken arkada bir olay olmuştu.
Evet.
Oraya o tırnakesini bıraktıktan sonra bir tepki olarak arkadaşlarıma ne oldu acaba? Neden böyle bir çekişme var?
Hadiseye vakıf olmak için
ilerlerken. Oraya doğru yani çok aslında masumane bir koşu yapar. Fakat orada iyice işte dediğim gibi psikoloji gerilmiştir. Stres en üst seviyeye çıktığı için de Kermit Washington işte ismi geçen oyuncu. Onun kötü bir niyetle geldiğini düşünerek buradaki meseleyi bu şekilde mi çözeceksin diye düşündü herhalde. Ve ona bir yumruk atıyor. Böyle inanılmaz olaylar
oluyor. Özkan'cığım bu hadiseden sonra alınan net kararları konuşalım. Konuşacağız. Ama şu da var ki Kermit Washington'dan bugün itibariyle haber alınabiliyor mu? Yaşıyor mu? Bu utançla mı yaşadı ömrü boyunca?
Şöyle söyleyeyim.
Samimi olarak özür diledi mi? İkrarda bulundu mu?
Şöyle söyleyeyim. Şimdi Tom Janovich bu hadiseden sonra NBA'ye tekrar geri döndü. Çok iyi bir performans sergiledi. Hatta All-Star oldu.
Yani Nurettin de sağ olsun hemen o bilgileri ekranımıza yansıtmış. 3 sezon daha oynadı.
Oynadı ve devamında basketbol sevgisi nedeniyle bir koçla terfi etti. Hatta NBA'nin böyle sayılı koçları arasına girdi. Kermit Washington ise yani olay çok fazla bir şey şiddet içerdiği için bir şekilde metinde de belirttiğim gibi dıştan da hatta özel hayatında son derece sıkıntılı dönemler geçirdi. Ve basketboldan tamamen kopup hayatın başka bir yerinde kendine bir şekilde bir alan yaratmaya çalıştı diyeyim artık. Dolayısıyla ama yıllar sonra bu olayın bir de kitabı çıktı The Punch adı altında.
Evet.
İki isim yan yana geldiler. Bir şekilde o zamanlar o tür şeyler yaşandığını ama hayatın devam ettiğini çok da kötü bir şey olduğunu ama bir şey yaşandıktan sonra hiç olmazsa bir şeylere yol açtığını da hani olgun çok daha olgun insanlar olarak.
Burada olgun olan Tom Janovich.
Elbette.
Dolayısıyla sen mesela yıllar önce sahadayken böyle bir şeyle karşılaşsan Tom Janovich'in olgunluğunu gösterir misin? Rakibini affeder miydin?
Benim de biraz öyle yapım
öyle
var.
Öyle bir yanım var ama değil mi? Doğru. O yüzden sordum sana.
Yani şunu. Herhalde ben de aynı şeyi yaparım.
Ben mesela affetmezdim yani net.
İntikam
almazdım ama affetmezdim.
Şimdi
de.
Bakın burada yine konuyu açtı. Bir noktayı mutlaka söylemem lazım. Şimdi söyle. Bir eğer futbol ya da herhangi bir temas sporun içerisindeki bir onu icra eden bir kişiyseniz, faalseniz birini yani çok böyle kurnaz bir hareketle düşürebilirsiniz. Yaralayabilirsiniz. Hı-hı. Her şeyi yapabilirsiniz. Hı-hı. Hatta bunu öyle bir profesyonellikle yaparsınız ki hakem dahi anlamayabilir. Bunu futbolda çok görürüz.
Örnekler vesaire. Var. Basketbolda da var biliyorsun.
Elbette. Dolayısıyla bu çok çok önemlidir. Hatta bazıları şöyle bir yanlış yorum yapar. Derler ki öyle bir faul yaptı ki hakem bile şey yapamadı. Fark edemedi. Ama sporun ruhu böyle bir şey değildir. Ciddi bir sporcu birini düşürmek falan filan bunlarla hiç uğraşmaz. Zaten kendi zekasında kendi karakterini sahaya koyduğu zaman genelde düşürülen olur zaten. Dolayısıyla öyle bir şeyi yeltenmez çünkü buna gerek duymaz. Buna gerek duyan kişi tıpkı Kermit Washington'ın geldiğini farklı hissetmiş ya metinde olduğu gibi. Yani bir takım sıkıntıları vardır. Bir takım psikolojik problemleri vardır bence.
Yaşıyor mu Kermit Washington şu anda?
Bildiğim kadarıyla yaşıyor evet. Emin değilim ama.
Tom Jonovic
de. Dolayısıyla bu şey çok önemli şeylere sebep oldu. Oturup uzun uzun konuştular. David Stern karakteri var gene şeyde metinde. Ki NBA'ye çeviren kişidir. Son derece kendine has, özgü. Çok güzel planları, programları, yeni fikirleri olan bir adamdı. Yakın dönemde hayatını kaybetti ama NBA'yi bir marka haline getiren kişi olduğunu herkes yani. Söyler. İşte bütün bu draftlarda, oyuncu seçimlerinde mutlaka dünyanın en ünlü basketbolcuları Michael Jordan'dan tutun da işte LeBron James'ine kadar hemen hemen hepsi ilk basketbola geçişlerini profesyonelliğinde mutlaka bir David Stern fotoğrafı vardır. O da işte
hepsinin hayatına dokunan bir yanı var.
Kesinlikle
yani.
Öyle. 70'lerde de işte o yönetim kurulunda vesaire görevlerde bulunduğu zaman da işte bu uç noktadaki çözüm yaratan sonuçlarıyla ön plana çıkan bir isim olduğu için burada da onun şeyini görüyoruz.
İstersen o zaman o katı yeni adımların içeriğine de hemen dahil olalım.
Elbette.
Ne yaptı yani işte?
Mesela şöyle basite indirgedi. Şunu yaptı. Basite indirgedi olayı dedi ki koca adamların kendi tabiridir. Ve yani normal sıradan gördüğümüz
fiziken
insanlar.
Fiziken de koca adamlar. En küçüğü 2 metrelik adamlar.
Düşünsenize yani. Mesela yani mesela ikimiz kavga etsek ortaya bir şey çıkmaz ama 2 metre 13 santim 15 santim insanların birbiriyle kavga etmesi.
120 kilo.
Mesela işte şey Tom Jonovic mesela 2 metre 3 santim. 2 metre 3 santimlik adamın ne hale geldiğini biraz önce anlattım.
Yani karşıda da öyle bir güç var ki ona vuruyor ve onu geçici
i̇şte
bilinç kaybına yol açıyor.
David Stern de diyor ki şu manzarayı görmüyor musunuz? Bakın devasa insanlar var. Bir de bu insanlar güya sözüm ona spor yapıyorlar. Bunların kavgasından çıkacak şey sporun estetiğine, algılanma biçimine, gençlerin öykünmesine, hepsine aykırı.
Tabii.
Bir şekilde toplanmalıyız. Konuyu gözden geçirmemize dahi gerek yok. Kendi cümlesidir. Bir an önce önlemler almalıyız. Bunlar ne olabilir? Tabii ki parasal bir ceza sistemi olabilir. Hı hı. Uzaklaştırma sistemi olabilir. Hatta tamamen men etmeye kadar varabilmelidir. Bu anlattıklarım çok sert cümleler değildir. Çünkü sporun gelişimi ya da fazla kitlelere, geniş kitlelere ulaşabilmesi için hakikaten başka da çaresi yoktur sporun. Dolayısıyla yıllar sonra yine burada konuştuğumuz hani Taylor raporundan bahsetmiştik.
Evet,
dolayısıyla NBA hep bir önce oldu. Biraz da ondan bahsetmek
istedim. Taylor futboldakiydi değil
tabii
mi?
Tabii Taylor. O şey sahanın dışındaki tellerin oluşturulması tabii. Vesaire.
O 80'ler dediğin 80'ler, gibi aslında işaret fişi işte, basketbolda Stern tarafından atılıyor.
Çünkü dediğim gibi bir temas sporu çok seviliyor. Ve psikolojiler öyle durumlara gelebiliyor ki burada birçok şey yaşanması muhtemel. Hemen daha işin başından derler ya bir şeyin hemen önlemini alırsanız eğer onu zamana bırakmazsanız o şey yani kötü yapının daha da filizlenmesini istemiyorsanız yani ilk göründüğü andaki şey etki yani onu
yani Türkçemizde çok güzel bir tabir var ya yılanın başını küçükken ez diye. Şimdi sporda şiddette bir yılansa başını küçükken ezmen
işte
gerekiyor.
Burada yapılan da tam da oydu ve işte dediğim gibi başka yerlere başka ülkelerde de aslında düşünülmesi çok kolay gibi geliyor ama demek ki dönemi itibariyle Bu o kadar da hemen ya da belki de umulmuyordu böyle şeylerin olması. Ama oluyor. İnsanın olduğu yerde her şey oluyor biliyorsunuz.
Tabii.
Özellikle bu derece rekabet içeren sporlarda da hani Metin'de de söylediğim gibi yani sporun bir soyadı olsaydı hakikaten rekabet olurdu. Olur. Şimdi rekabet olmadan olmuyor. Fakat rekabetin de bir fair play hani futbol diliyle insani tarafının olması lazım. Mesela iki kişinin satranç oynadığını düşünün. Psikolojik telkinlerle karşı tarafı paramparça edebilirsiniz. Belki o kişi o anlamda biraz zayıftır. Çok zeki olmasına rağmen şahmat olabilir. Tabii. Bu da bir baskı olduğu için oradaki şeyin kaldırılması gerekiyor. Hatta bunu insanların olduğu bir yerde sağlamak çok zor.
Yani bir eşeğe kadar rekabetin içinde tabii karşı tarafı manipüle etmek, sürklase etmek, biraz zorlamak var rekabetin içinde. Bunlar da var ama bir çizgi var yani. Değil mi? O çizgiye gidene
kadar. Şimdi bakın o kadar güzel bir noktaya geldi ki karşı tarafı zorlayacağız. Ama karşı tarafı zorlarken o tribündeki seyirciyi da kalbini kazanabiliriz.
Tabii.
Örneğin Maradona tek başına topla giderken neler yapıyordu?
Çünkü onu ve hiç Maradona'ya neler yapılıyor?
Tabii.
Kaç tekmeden,
işte
kaç şeyden.
İşte tam da bundan bahsediyorum. Öyle şeyler yapıyordu ki biz onları hiç görmemiştik. Halbuki o kadar çok insan futbol oynamıştık ki. Veya konumuzla ilgili olarak söyleyeyim Michael Jordan. Michael Jordan da potaya gidiyordu ama nasıl gidiyordu? O rekabeti kendi kişisel kabiliyetleriyle, estetiğiyle, yani atletizmiyle bambaşka bir noktaya getiriyordu ki onu bir noktaya koyduk. Tıpkı Maradona gibi. Hı hı. Ama onu bakın şunu herkes yapabilir. Bir kişi herkesi durdurabilir. Hı. Yani çok sıradan bir kişi bir futbol sahasında çok sıradan bir oyuncu bile olsa çok üstün bir yeteneği durdurabilir. Konu bu değil. Konu onu yine kendi mesela bir hücum oyuncusunu kendi defansif yetenekleriyle aynı estetikte durdurabilen biri var mı? İşte bakın orada ciddi bir rekabetten bahsedebiliriz. Mesela Dikembe Mutombo vardır şeyde NBA tarihinde. Hı hı. Yahu adam kim gelirse gelsin topunu bloklar. Hı. Yani blokladıktan sonra şöyle de elini burnuna doğru getirerek sus işareti yapar. Der ki yani burada ben varım. O da öyle ünlü olmuştur. Bakarsınız 3 ya da 5 sayı atar. Ama potanın
ama attırmaz diyorsun.
Kesinlikle keser ve bir efsaneye dönüşmüş.
Ki bu verdiğin örnek hani sus işareti işte tam da hani spordaki rekabet bazen karşı tarafın sinir uçlarına da dokunabilir.
Elbette.
Ki dokunmalı da o hareketi yapmaya hakkı var. Çünkü kural dışı bir şekilde faulle ittirerek kaktırarak bloklamıyor.
Şöyle bir iddiası var bakın rekabet yani zaten sporcu demek iddiası olan kişi demektir.
Tabii,
yani o
sahaya dedin.
Çıktığınız
tabii,
zaman tabii. Bir iddianız olmalı. Yani biraz sonra çıkacağız ne yapacağız bilmiyoruz falan gibi bir şey yoktur. Bir iddianız olmalı. Karşı tarafta öyle. Dikembe Mutombo'nun yaptığı da oydu. Yani eğer potanın altına gelirseniz sizi bir şekilde bloklarım diyordu. Çok şey üst perdeden bir senin tabirinle söyleyeyim bir şey gibi açıklama gibiydi. Fakat blokluyordu.
İçini de dolduruyor
i̇şte,
yani.
İşte bakın beğendim. Ne yaptık. Tabii. Michael Jordan'ı seyrettik. Müthiş basketlerini gördük ya da Vince Carter'ı seyrettik. Ama bir de bu işin defansif tarafında Dikembe Mutombo'yu seyrettik. O dolayısıyla müthiş.
Özkan'cığım bu 77'de bu katı kararlarla birlikte diyorsun ki NBA'de kendi içinde bir sıçrama yapıyor. Yeni kurallar bütününe kavuşuyor.
Evet.
Bunun zaman içinde Avrupa basketboluna, bizim Türk basketboluna, ülkemiz basketboluna da belki mutlaka yansımaları da var.
Elbette.
Kurallar dahilinde.
Şimdi
bununla ilgili bir şeyler söyleyebilir miyiz?
Elbette. Şimdi takdir edersiniz ki yani basketbolun ana vatanı Amerika.
Hı hı.
Şimdi Amerika'yı da bir de ülke kimliği olarak düşünürseniz ciddi organizasyonları imza atabilen birçok şeyin öncülüğünü yapan de böyle de bir kimliği var. Özellikle de ülkede de çok sevildiği için tamam basketbol bir spor ama hani Amerika tamamen de içine sindirdiği için hı hı. Orada sürekli bir yapılanma söz konusu. İşte sürekli maçların oynanması ve orada bir düzeneğin olması, olayın üniversiteler sıçramış olması.
Oraya gelene kadar streetballlar, o sokak basketbolları değil mi? Hani herkes.
Yani orada herkes neredeyse basket topuna dokunmayan bir insan yok gibi bir durum var. O kadar çok seviliyor. Ve üniversiteler var. İşte oyuncuların üniversite çıkışlı olmasının şart koşulması gibi olaylar var.
Bir de bunlar
vesairesi var,
var.
Ama mesela hemen şöyle bir ayrıntıdan bahsedeyim. Michael Jordan mesela üniversiteyi bitirmeden NBA'ye geçiş var. Böyle şeyler çok enteresan şeyler var ama genelde şu tercih ediliyor. Oyuncu üniversiteyi bitirmeli. Üniversite takımlarının mesela şampiyonaları var vesaire. Yani çok şey çok fazla organizasyonun olduğu da bir yapı Amerika. Şimdi bütün bu
aslında kendi içinde ciddi bir sistematiği var yani.
Tabii yani NBA var, işte şey var, NCAA var. Tabii. Yani bir alt ligi var. Efendim devamında şey üniversite maçları var, lise maçları var.
Yani beyaz gölge değil mi o liseler arası?
İşte biz onu, işte onun hikayesini şey yaptık. Ve o zaman oradaki yapıyı gördük, öyle değil mi? Bak öyle güzel bir yere geldin ki şimdi oradaki yapı bizi etkilemedi mi?
Tabii.
Sokaklarda ne yaptı?
Potalar Türkiye'de kurdu. Birden aldı şimdi götürdü işin, o basketbol serisi.
İşin profesyonel tarafında olan kişilerde tamam, o çok güzel bir televizyon dizisi ya da o da sokak kültürüydü, ama bir de bu taraftaki bir profesyonel var. Yani bir Kerim Abdul-Jabbar'ı gördüğümüz zaman dedik ki çok, çıta çok yüksek.
Evet.
İşte Julius Erving'i gördüğümüz zaman öyle, Charles Barkley'i gördüğümüz zaman
şunlar bunlar.
Dolayısıyla şimdi onlar işe çok öncesinden başladığı için kabul etmek gerekiyor ki bir ustalıkları var. Hem oyunun mantığı, hem oyunun matematiği, hem dizilişleri.
Önden gidiyorlar diyorsun. Olası riskler
yani
konusunda.
Yani bu çok doğal. Bu karşıya bir övgü değil. Yani
bir realiteyi, bir gerçekliği.
Tabii gerçek, bizim de ülke olarak birçok şeyde
önden gittiğimiz birçok sporda.
Tam da bundan bahsediyorum. Tabii. Dolayısıyla oyunun matematiğini, sahadaki duruşları, oyuncuların performansları, şut atışları dahil kuralları da işin içine girdi. Yani eğer bir aktivite yapıyorsanız oradaki bir spor karşılaşmasının tam manasıyla bir spor karşılaşması olmasını istediğiniz takdirde bir takım kurallar girmesi netleşti. Çok ilginçtir. NBA'den İngiltere Premier Ligi dahil olmak üzere bütün bildiğiniz organizasyonlar yararlanmıştır. Hem şeyden şöyle söyleyeyim, ekonomik anlamda o endüstriyel döngüden, işte maçlar öncesi maçlar sonra yapılan şovların,
o seremoniler dahil.
Aklınıza ne geliyorsa televizyon anlatımlarında yapılan spor programlarındaki o dizilişlerin, o nasıl diyeyim, o listenin bile değişmesi, işte mikrofonların farklı insanlara uzatılmasına kadar yapılacak bütün yenilikler bir şekilde futbol dünyasına da aktarıldı. Tabii futbol dünyası da kendi içinde onu sentezledi. Yani kendi mecrasına göre ayarladı. Ama çıkış NBA'dir. Son noktada gelindi mesela. Son nokta derken Allah bilir spor daha nerelere gidecek ama mesela ve Avrupa öyle bir şey yaptı ki organizasyon, bunun adı ne? Euroleague.
Şöyle 20 yıl oldu mu Özkan?
Tahmin ediyorum tam
yani,
olarak
kabaca
bir, yani öyle oldu bence de. Şimdi evet, öyle bir organizasyon yaptı ki Avrupa, ne mutlu ki ülkemiz ona şeyde yaptı.
Abone
yani
oldu şampiyonluklarda, Efes Pilsen'i, Fenerbahçe'si.
Korkunç mutluluklar tabii, bunlar gerçekten tabii, çok gerçekten, yani ulaşılması zor şeyler. Dolayısıyla
Turkish Airlines sponsor oldu.
Yani bütün dünyada inanılmaz bir reklamımız oldu. Bununla birlikte şunu söylemek isterim. Organizasyon öyle bir şeye geldi ki, konuma geldi ki NBA ile karşılaştırılmaya başladı. Bakın. Şimdi ne yaptık? Bir olaydan çıktık. O kurallar bütününe geldik. Şampiyonaları karşılaştırdık. Ve hiç kimsenin, bakın kesinlikle bahse girelim.
Yani, yine geldik Türkçemizdeki o güzel tabire. Boynuz kulağa geçti. Euroleague NBA'yi geçti.
Bakın şimdi şöyle bir şey oluyor. Çok büyük basketbol otoriteleri, çok büyük sayıları neredeyse yani yarı yarıya diyebilirim. Euroleague'in daha kaliteli olduğundan falan bahsetmiyorum.
Ama bence de öyle yani. Ben i̇şte mesela bak, Euroleague maçlarını çok daha keyifli. Rekabet çok daha üst düzeyde. NBA daha bir artık şova döndük gibi geliyor bana.
Şimdi şey var, yine bir programımızda konuşmuştuk ama ben işin şurasıyla ilgileneyim. Orayla ilgili konuşursam uzayabilir. Şurasıyla ilgileniyorum. Diyorum ki birisi bir yapı oluşturdu. Bir yerde başka bir yapı oluşturdu. Öykünen yapı neredeyse öne geçmek durumda. Hem kurallarıyla, hem oyunuyla,
sempatisiyle,
hem izlenme oranlarıyla. Yani bu çok enteresan bir şey. Eğer diyor bunu Euroleague ortaya konmadan önce birilerine söyleseydik, yani kolay kolay da inanmazlar.
Bu öngörülmeyebilirdi diyorsun.
İşte dolayısıyla bütün bu gelişmelerde, bu yeni organizasyonların gelişiminde, orada centilmence bir mücadelenin, sportif faaliyetin ortaya çıkması için de bu alınan kararlar bütün son derece önemli. Dediğim gibi futbol
ve bu işlerin miladı da aslında bu Kermit Washington, Rudy yani Tomjanovic.
Bütün olaylarda da biraz da böyledir. Hani bir şey olur. Tabii. Bir şey
bardağı yani taşıran o damla bir fitili ateşler değil mi?
Tamamen yayılır. Biraz öyle bir şey yaşadı dünya. Bu anlamda bu konuyu konuşmamız bence gerekiyor.
Kesinlikle önemli. Sevgili dinleyiciler, şunu diyebilirsiniz. Dünya Kupası oynanıyor. Siz spor programısınız, spor daimasınız. Bir canlı yayında Dünya Kupası'na değinmiyor. Biz değiniyoruz. Ayrıca TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda, Memleketim FM'de Katar 2022 Dünya Kupası özel programlarımızı da bir seri olarak zaten Türkiye saatiyle çarşamba akşamları 19 haberlerinin ardından aktarıyoruz sizlere. Yayınlarda bulunuyoruz. Dolayısıyla o programı da önermiş olalım. Özkan, son 5 dakika Nurettin yazıyor, 6 dakika dedi.
Sağ olsun.
Onu göreli 1 dakika oldu. Ben 6'dan 1 çıkarıp 5'i bulabiliyorum. Bir şunu soracağım. Türkiye'de dedi basketbol. Hani uluslararası başarılarımız ortada Euroleague'de.
Evet,
milli
evet.
Takımda bir ara daha iyiydik. Şimdi biraz sanki biraz daha zorlanıyoruz gibiyiz ama o jenerasyonla da ilgili. NBA'de temsilcilerimiz çok var biliyorsun. Türkiye Basketbol Ligi'ndeki rekabeti nasıl görüyorsun?
Şimdi ben eski oranla çok daha iyi durumda olduğumuza inanıyorum. Hı-hı. Bu da biraz önce söylediğim gibi yani Euroleague'de final falan oynuyoruz. Yani. Şimdi buna alışmak bile zor. Hatta birkaç final falan oynandı. Ve öyle teknik adamlarımız var ki Engin Ataman gibi mesela.
Ergin Ataman.
Ergin, özür dilerim. Ergin Ataman. Yani öyle demeçler veriyor ki Avrupa'nın gündemindeyiz. Biz de bir gençlik yaşadık öyle değil mi? Bir lisede vesaire.
Tabii tabii.
Çok seviyorduk.
Ergin Ataman'ın o Türk damarı da çok güzel biliyorsun. Şampiyonluklardan sonra Türkçe konuşacağım diyor, İngilizce konuşmayacağım diyor.
Şimdi bunlar insanın göğsünü kabartan şeyler.
Mutluluk veriyor tabii.
Biz liseye gittiğimiz yıllarda örneğin bu tür bir şeylerin olmasının çok zor olduğunu düşünüyorduk.
O dönemde de rahmetli analım yani o Aydan Siyavuşlar falan
tabii
aslında
canım.
Bugünlerin tohumlarını tabii. Atan isimler.
Tabii.
Arkadan gelen Aydın Öz
çok o kadar yaşasın, çok insan emeği var ki isimleri
tabii,
saymak evet. Da bitmez.
Kimi ama spor daima da yeri geldikçe hep bu isimleri
tabii zaten biraz işimiz açıyoruz. De bu. Buna evet, da mecburuz evet. Ve böyle bir boyun borcumuz var diye düşünüyorum.
Çok doğru.
Dolayısıyla bence iyi noktadayız. Zaman zaman iniş çıkışlar oluyor. Bakın şu bile çok önemli bir gösterge. Hadi şunu kabul edelim. Dünyada en iyi çıta NBA. Ama Türk oyuncuları kaçıncı oyuncusunu yolladı?
Değil mi?
Düşünsenize. Yani orayı seyrederken yani illaki bir Russell Westbrook'a yahut işte Kevin Garnett'ın dışında bir Türk oyuncuyu görüyoruz.
En son bizden giden o genç oğlan kimdi? Beşiktaş'tan gitti. Şimdi birden adını çıkaramadım.
Evet ben de. Birazdan aklımıza gelir.
Gelir, gelir. Yani inanılmaz şeyler. Alperen.
Alperen Şengün. Evet. Şengün. Evet. Şimdi şey var. Cedi Osman vesaire.
Tabii, tabii.
Beşiktaş falan deyince biraz takımları karıştırıyor. Yoksa hepsini çok yakından takip ediyoruz. Ve şu da var. Şu da çok güzel bir şey. Evet oynuyor ve bir katkı sağlıyor. Bakın.
Evet. Evet.
Bir başka ayrıntı söyleyeyim size. Siz çok iyi bir oyuncu olabilirsiniz. Bir takıma transfer olabilirsiniz. Bununla övünebilirsiniz ama henüz hiçbir şey olmamıştır. Oraya gitmişsinizdir. Bu kendi başımdan da geçti. Oraya gittiğiniz zaman oynamanız gerekir.
Tabii.
Gittiğiniz camiaya bir artı katmanız gerekir. Bu anlamda basketbolcularımız da katkı sağlıyorlar ve her zaman izliyoruz.
Oraya giden ilk isimlerden Hidayet Türkoğlu şu anda Basketbol Federasyonu'nda birçok kararın
yani,
arkasında.
Hidayet Türkoğlu neler neler yaptı yani. Ondan tabii. Sonra işte Mehmet Okur şeye seçildi tabii. Vesaire.
Son 60 saniye, 120 saniye Dünya Kupası'yla ilgilenen dinleyicilerimiz için de bir parantez açalım. Sen eski bir milli de futbolcusun. Hı. Ne diyorsun? Almanya gitti.
Evet.
İspanya son anda ikinci olabildi. Japonya birinci grup birincisi. Genel olarak aslında çok sürprizlerin yaşanmadığı ama arada böyle sürprizlerin de olduğu ya da yaşanan sürprizlerin devamının gelemediği. Yani bir Suudi Arabistan çok büyük bir sürpriz yaptı. Sonra elendi.
Bu biraz uzun konu. Ben süremiz gereğince kısa ifade etmeye çalışayım.
Başka çaremiz yok zaten son 60 saniye.
Şunu söyleyeyim. Bence olması gerektiği gibi oldu her şey. Çünkü gelen takımların ciddiyeti belirler her şeyi. İşte Katar üzerinde bir sürü şey söylemek bence son derece yanlıştır. Siz bir ekipsinizdir. Oraya gideceksiniz ve futbolu oynayacaksınız. Marka olmanız, geçmişte çok iyi maçlar çıkarmanız herkes zaten takdir ediyor. Ama onu orada tekrar etmek
durumundasınız. Burada bir parantezle açalım. Tabii gidip biz orada olayların içinde değiliz ama Katar'ın şu ana kadar Dünya Kupası gibi çok büyük bir organizasyonu çok neredeyse sıfır hatayla götürdüğünü düşünüyorum ben. Gerek sahadaki koşullar,
şimdi şöyle
gerek
bir şey,
saha dışındaki organizasyonlar, röportajlar.
Olsa falan. Bile bakın böyle bir şey olsa bile diyelim ki tam manasıyla götüremiyor diyelim bir an için. Bir ilki yaşadığı için bu aslında son derece doğal kabul edilmeli. O topraklarda da futbol oynanacak. Futbol her yerin. Dolayısıyla ben özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum. Adınız Arjantin olabilir, İspanya olabilir. Evet mükemmelsiniz. Ama biz o mükemmelliğin devamını orada da görürsek biz çok daha farklı düşüneceğiz. Yani bir İspanya ile bir Almanya ile ilgili. Bence herkes kendi performansını orada sergilemeli. Evet sürpriz olduğunu biliyorum. Ama sahadaydılar. Oradaydılar. İşi çözmeliydiler.
Çok teşekkür ediyorum Özkan.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan, canlı yayından, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den ülkemize ve dünyanın dört bir yanına ulaştık yine çok şükür. Eda Kotanoğlu'nun çok büyük emekleri var. O izinli olduğu için sevgili Nurettin Çetin programın rejisindeydi. Ana kumandada Sefa Aktan vardı. Tam karşımda Özkan Pekesen. Yaklaşık 30 dakika boyunca işte NBA'den yola çıkarak, Tom Jonovic'den, Kermit Washington'dan yola çıkarak ve daha da önemlisi David Stern'den yola çıkarak bir şeyleri değiştirmenin aslında kararlılıkla ne kadar ilintili olduğunu anlattı, hatırlattı bize. Programın son bölümünde de futbolla ilgilenen dinleyicilerimiz için futbola, Dünya Kupası'na dair de birkaç cümle ettik ve geldik veda saatine. Programın prodüktörü ben Murat Örem, tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyorum. Haftaya yine farklı bir spor olayıyla, olgusuyla karşınızda olabilmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık.
Spor Daim. Spor Daima.